Nurlar serimiz devam ediyor. Bültenlerinizde de gördüğünüz gibi bir 75. mezmuru bugün vaaz ediyorum. 75. mezmur bir şükran ilahisidir. Tanrı'yı yücelten bir şükran ezgisidir. Asaf yazmıştır bu mezmuru. Asaf birkaç hafta önceki vaazımda söylemiştim, hatırlatalım tekrar. Bir Levili kahindi ve tapınakta ezgiciydi. Ezgi yazmak, tapınma yönetmek, ilahiler söylemek, yazmak için atanan bir kişiydi. Ve o Tanrı'ya bir şükran mezmuru yazıyor, şükran ezgisi yazıyor. Mezmur yazarı 73. ve 74. mezmurdan sıkıntılarından sonra aslında henüz tamamen bitmiş olmasa da geleceğe imanla bir şükran ezgisi yazıyor. Şükranlarını sunuyor aslında. Sıkıntıların ortasında, adaletsizliklerin ortasında, zorlukların ortasında Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı'nın sağladığı adalete bakıyor, ona güveniyor. Ve herkesin yüreğini de aslında o Tanrı'ya tapınmaya davet ediyor. Bu gelecekteki mucizevi bir kurtuluşu öngören bir mezmurdur dolayısıyla. Çünkü dikkat ederseniz okurken bazı kelimelere, sözcüklere Hezekiel bölümü, Daniel bölümü, vahiy bölümünü çağrıştıran şeyler vardır. Ve özellikle vahiy bölümünde yargı günü olacak bazı şeylerden de bahsettiğini görüyoruz. Ve bu mezmuru okurken o son zamanlardaki olayları önceden haber verdiğini de fark ederiz, fark ediyoruz. Ve özellikle 3 nokta mezmurun kendisinden ortaya çıkıyor. Bu nedir? Tanrı yargıyı Tanrı tayin eder. Tayin, yargıyı tayin eden Tanrı'nın kendisidir. Aynı zamanda Tanrı adil bir yargıçtır. Ve bu yargılarının içinde Tanrı övülmeye layık bir Tanrı'dır. Yerine getirir. O zaman gelin siz de takip etmek için kutsal kitaplarınızı ya da bültenin arkasındaki şeyi açabilirsiniz. Ben okuyayım. Daha sonra bunun üzerine konuşacağız. Şöyle söylüyor 75. mezmur. Müzik şefi için yok etme makamında Asaf'ın mezmuru ilahi. Sana şükrederiz ey Tanrı, şükrederiz. Çünkü sen yakınsın, harikaların bunu gösterir. Belirlediğim zaman gelince doğrulukla yargılayacağım diyor Tanrı. Yeryüzü alt üst olunca üzerindekilerle ben pekiştireceğim onun direklerini. Övünenlere övünmeyin artık dedim. Kötülere kaldırmayın başınızı. Kaldırmayın başınızı, tepeden konuşmayın. Çünkü ne doğudan ne batıdan, ne de çöldeki dağlardan doğar yargı. Yargıç ancak Tanrı'dır. Birini alçaltır, birini yükseltir. Rab elinde dolu bir kase tutuyor. Köpüklü baharat karıştırılmış şarap döküyor. Yeryüzünün bütün kötüleri tortusuna dek yalayıp onu içiyor. Ben size sürekli duyuracağım bunu. Yakup'un Tanrısını ilahilerle öveceğim. Kıracağım kötülerin bütün gücünü. Doğruların gücü ise yükselecek. Amin. Rabbimiz sana şükrederiz sözün için. Bize seslendiğin için, bize konuştuğun için. Ve şimdi huzurundayız, gözlerimizi aç, yasandaki harikaları görelim diye. Sözün sahibi sensin ve kutsal ruhun bize bu sözleri açıklasın. Bugün burada cesarete ihtiyacı olanlar cesaretlensin, umuda ihtiyacı olanlar umut bulsun. Teselli edilmesi gerekenler teselli edilsin. Ve tövbe etmesi gerekenlerimizle tövbe edelim diye bize yürek ver diye dua ediyoruz ya Rab. Sen yücel, sen konuş ve sen yönet bugün İsa'nın adıyla. Amin. Üzücü bir şey var ama gerçektir. Bu dünya adaletsizdir. Değil mi? Hepimiz buna yüksek sesle katılıyoruz herhalde. Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Adaletin kalmadığı bir dünya içerisinde, zorluklar içerisinde hayat sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü bu dünya düşmüş bir dünyadır. Ve hayatın kaçınılmaz zorluklarından biri de adaletsizliklerdir. Neden? Çünkü insan düşmüştür, insan kirlidir, insan adil değildir, insan günahlıdır ve insan kötüdür aslında. Baktığımızda bunu reddeden insanlar bile yüreğinin derinliklerinde ve zihninde günün birinde utanılacak şeyler yaşıyor, hissediyor veya düşünüyor. Ve günü geldiğinde fark ediyor aslında ne kadar da batmış bir durumdayız. Genellikle Buraya gelen ve günahkar olmadığını, kötü olmadığını iddia eden birçok insanla karşılaşıyorum. Kendileriyle konuştuğumda her zaman şu teklifim geri çevriliyor. Tamam, madem günahsızsın, madem temizsin, madem kötü değilsin, o zaman bir teknoloji var. Zihnini, düşüncelerini, beyninden geçenleri yansıtıyor, herkes izleyebiliyor. Yok diyor, kabul etmem öyle bir şeyi. Neden? Çünkü insan kirlidir. İnsanın düşünceleri kirlidir. İnsan kötü yüreklidir. Tanrı'nın sözü bunu böyle tanıklık ediyor. Doğru kimse yok diyor. Anlayan yok diyor. Hepsi saptı. Tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile. Nasıl iyilik eden yok? Hiç mi yok? Tamam, bir şekilde var ama onlar bile kirlidir. Çünkü yüreklerimizin derinliklerinde yaparken farklı şeyler düşünebiliyoruz. Ya da yaptığımız iyilikten sonra hemen daha saniyeler, dakikalar dolmadan zihnimizde ya da düşüncelerimizde, yüreğimizde bir kötülüğe, bir günaha düşebiliyoruz, değil mi? O yüzden bir çıkmazdayız aslında. Yani adaletsizlik de Mezmur 75'in ne alakası var? Tam olarak böyle bir şeyin içerisinde adalet istiyor. Adalet haykırıyor ve yargıcın Rab olduğunu aslında ilan ediyor. Cesaretimiz kırıldığında, umutsuzluğa kapıldığımız anlarda aslında bize seslenen bir mezmurdur. Adalet arayışı insanın yüreğinin en derin arayışlarından birisidir. Öyle büyüktür ki Tanrı kutsal yazılarda diyor ki eninde sonunda Mesih geldiğinde adaleti doğrulukla yerine getirecek. Çünkü adalete aç olmayan hiç kimse yok. Herkes adaletsizliğe uğruyor bir şekilde ya da herkes adaletsizliğe uğradığını hissediyor bir şekilde. Hiçbirimiz harika bir adalet içerisinde yaşıyoruz diyemiyoruz maalesef. Bizi dinleyen bir yargıç var ama unutmayalım. Bizi anlayan bir yargıç var, unutmayalım. Bizi umursayan, bizimle ilgilenen, günün birinde ne olursa olsun gerçek yargının ve adaletin yerine geleceğini söyleyen birisi var. Bir yargıç var, unutmayalım. Ve adaletin yürüdüğünü de söylüyor o yargıç bir şekilde. Biz evet, belki günlük yaşamımız içerisinde bazen fark etmiyoruz. Ama eninde sonunda adalet bir şekilde yerine geliyor, yürüyor. Görmediğimiz yerlerde Tanrı'nın o üstün planında bir eylem de hareket halindedir. Durmuş değildir. Oturup bekliyorum, herkes adaletsizlik yapmaya devam etsin demiyor. Hepsi bir planı da bekliyor. Dolayısıyla mezmurda şunu görüyoruz. Yücelten ve alçaltan Tanrı'nın kendisidir. O yüzden adaleti sağlarken, yüceltirken ya da alçaltırken Tanrı'nın sözü diyor ki gururlanmayın. Gurura kapılmayın. Kibir içerisinde boğulmayın. Bir hikaye var. Kuleyi yükselten adam. Bir tarihçi Orta Çağ Avrupa'sındaki bir hikayeden bahsediyor. Kendisi anlatıyor. Diyor ki küçük bir kasabada yaşayan zengin bir tüccar, kasabada herkesin kendisine saygı duyması için büyük bir kule yaptırmaya karar verdi. Hatırlarsanız Babil Kulesi de böyle başlamıştı. Ün salacağız. Bütün dünyaya adımızı duyuracağız. Kulenin yüksekliği ne kadar artarsa tüccarın gururu da o kadar artıyordu diyor hikaye. Ancak kule yükseldikçe temel çatlamaya başladı. Ustabaşı defalarca uyardı. Efendim temel bu kadar ağırlığı taşımaz. Tüccar ise cevap verdi. Benim gücüm, benim param, benim adım. Daha da yükselttin. Daha da yükseğe çıkarın. Adım duysun, yüceliğim görünsün. Bir sabah kule görkemli görüntüsüne karşın büyük bir gürültüyle çöküyor. Ustabaşı dönüp o kişiye, efendim sorununuz kulenin yüksekliği ya da kulenin kendisi değildi. Yüreğinizdeki yüksekliğe dayanamayan temeldi. Yani gurura, kibire dayanamayan temeldi. Ve bu kule sizin çöküşünüzü de gösteriyor aslında. Bu kule kibrinizin sonucundan ne olacağını da gösteriyor aslında. Kibir ne kadar büyükse yıkım o kadar gürültülü ve korkunç olur. Ve Tanrı'nın sözü bize burada gururlanmayın diye defalarca kez söylüyor aslında, değil mi? Başınızı kaldırmayın, kaldırmayın başınızı diyor. 4. ayette o başınızı İbranice'de boynuzunuzu kaldırmayın der. O da nedir? Gücü simgeler. Kendi gücünüze güvenmeyin. Gücünüzle ayağa kalkmayın. Gücünüzü yüceltmeyin. Kendi gücünüze bel bağlamayın diyor aslında Tanrı'nın sözü. Ve bu az önce anlattığım hikaye bize binlerce yıllık bir yani trajedi anlatıyor aslında. Binlerce yıldır insan kendini yükseltmek istiyor ama Tanrı insanı alçaltıyor ve doğru yerde yeniden yükseltiyor. Veya yükseklerin gururlarını kırıyor, kibirlileri kibri darmadağın ediyor ve insanları alçak gördüklerini aslında yükseltiyor değil mi? Meryem'in duası ne kadar harikadır burada. Hazır Noel yaklaşıyorken Meryem'in duasını hatırlayalım. Canım yalnız Tanrı'da umut bulur. Kurtuluşum ondan gelir. Bu yüzden dudaklarım onu yüceltir. Kibri darmadağın etti. Zenginleri diyor şoka uğrattı ve gururluların kibrini dağıttı. Alçakları ise pek çok yükseltti. Ve kutsal yazılar ne diyor? Dünyanın önemsiz, değersiz, soysuz gördüklerini seçti diyor. Onları yükseltti diyor aslında. Dünya görkem beklerken Tanrı görkemi onu beklemeyenlere vermeyi uygun gördü. Tanrı görkemi kendi yüceliğine bakanları yüceltmeye vermekle uygun gördü. O yüzden Mezmur 75 tam olarak bu meseleyi işliyor. Nedir? Kim yönetiyor meselesi? Kim yükseltiyor meselesi? Kim alçaltıyor meselesi? Ve kim adaleti sağlıyor meselesi? Bol bol bunlardan bahsediyor bize Mezmur 75. Ve bu mezmur ne yapıyor? Asaf tarafından bir tapınma anında yazılıyor aslında. Kötü şeyleri düşününce, adaletsizlikleri düşününce, Tanrı'nın önünde sürekli görev yapan bu Tanrı adamı, Tanrı'nın egemenliğini ilan etmek için bunu yazıyor. Ve bu bir ilahidir. Neden? Çünkü topluluk da ilan etsin. Gerçekten adaletin kimden geldiğini, yargıcın kim olduğunu hatırlasın diye. Umut bulsun diye aslında, umutsuzluğa kapılmasın diye. İstedikleri kadar adaletsizlik yapsınlar, istedikleri kadar umutsuzluk pompalasınlar, nihayetinde Tanrı'nın sözü galip geldi ve gelecek. Adaleti Tanrı'nın kendisi sağlayacak ve görkemi kime vermek isterse o yüceltilecek bu dünyada. Ve nihayetinde her göz, herkes buna tanık olacak diyor kutsal yazılar. O yüzden İsrail o dönem düşmanlarla doluydu, Tanrı'nın halkı. Günümüz politik İsrail'ini bir tarafa bırakıyorum, ondan bahsetmiyorum. Ona girersem şimdi çıkamayız, benim düşüncelerim var o konuda. Ama gururlu uluslarla, adaletsizlikle mücadele ediyordu Tanrı'nın halkı o dönemde. Ama Asaf halkı neye davet ediyor? Gözünü insana değil Tanrı'ya çevir. İnsana değil Tanrı'ya bak, insana odaklanma. Tanrı'ya odaklan. Bugün biz de aynı çağrıyla karşı karşıyayız. John Calvin bir yerde şöyle diyor. Kalbimizin putu çoğu zaman kendi benliğimizdir. Kendimizi tahta oturturuz ama Tanrı bizi o tahttan indirir. Eninde sonunda indirir. Dikkat edelim. Mutlaka o kibir, o gurur bizim inmemize sebep olacak. Az önce bahsettiğim hikayede adamın o kule örneğinde olduğu gibi değil mi? O yüzden mezmurun görkemi orada gizli. Yücelten Tanrı'dır. Birini alçaltır, diğerini yükseltir. Buna Tanrı karar verir. Ve aynı zamanda buna bizi sürükleyen şey bizim kendi düşüncelerimiz, kendi bakış açımız, kendi seçtiklerimizdir. Tövbe mi edeceğiz, Rab'in önünde alçalacağız mı, yere mi kapanacağız? Yoksa biz de bir kule dikip yükseğe, daha yükseğe diye kibir içinde mi haykıracağız? Tanrı, tarihin, yüceltmenin, yargının mutlak sahibidir. Başkası yok. İnsan her ne kadar kibir içinde kendisi bunları tayin ettiğini zannetse de Tanrı'dan başkası yok. Bu nedenle insanın gururu kırılması gerekiyor. Gururlarımızı bırakmamız gerekiyor. İman güvenle güçlenmeli, gururla değil. Tanrı'ya olan güvenle güçlenmeli. Bilgi insanı kibirlendirir, böbürlendirir, sevgi ise geliştirir diyor kutsal yazılar. Tanrı'ya teslimiyet bizi o noktaya götürebilir. Tanrı'ya teslim olunca, Tanrı'nın önünde bir hiç olduğumuzu söyleyip ikrar edince, anlayınca gerçekten Tanrı bakış açımızı değiştirmeye başlıyor. Asaf bir şükranla başlıyor değil mi önce? Sana şükrederiz ey Tanrı, çünkü sen yakınsın. Harikaların bunu gösterir. Adın yakındır diyor. Onun adı aynı zamanda İmmanuel'dir. Aramızda yaşayan, bizimle yaşayan, bizim olan Tanrı değil mi? bu Tanrı'nın halkıyla aktif bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor. Her ne kadar düşünceler, duygular bazen karışıp adaletsizlikle, sıkıntılarla, zorluklarla dolsa da bu halk biliyor ki Tanrı'yla ilişkimiz var bizim. Tanrı yanımızdadır. Tanrı bizimledir. Ardından ne oluyor? O halka Tanrı cevap veriyor. Tanrı konuşuyor ve diyor ki belirlediğim zaman gelince doğrulukla yargılayacağım. Ey adaletsizlik içinde inleyenler, ey adaletsizlik içinde kaybolmuş olanlar, ey adaletsizlik içinde umudunu yitirmiş, tesellisi kalmamış insanlar, belirlediğim zaman gelince doğrulukla yargılayacağım. Kimin belirlediği zaman? Tanrı'nın. Onun zamanında, onun yargısında, onun harekete geçmek istediği anda. Burada Tanrı şunu göstermiş oluyor bize aslında. Tarihin ritmini, tarihin akışını, tarihi yönlendiren kişi, yönünü belirleyen kişi kim? Kendisidir. Kendisi olarak açıklar. Tarihin yönünü belirleyen benim diyor Tanrı. Benim zamanımda adalet yerine gelecek. Benim zamanımda doğruluğa ulaşılacak. Benim zamanımda merhamet bulunacak. Benim zamanımda her şey yok olacak ve yeniden başlayacak. Direkleri ben tutarım diyor aslında. Temeller yıkılırsa doğru insan ne yapabilir diyor kutsal yazılar. O temel Tanrı tarafından tutulmuyorsa vay başımıza. Vay başımıza. Asaf'ın dünyasında da krizler vardı. Asaf'ın dünyasında da savaşlar vardı. Asaf'ın dünyasında da zorluklar vardı. Asaf'ın dünyasında da sıkıntılar vardı. Asaf'ın dünyasında da adaletsizlik vardı. Bazen kardeşlerle konuşuyorum. Diyorlar ki ya işte en berbat döneme geldik. En umutsuz döneme geldik. En kötü döneme geldik. Ama kutsal yazılar diyor ki yeni bir şey yok. Dün ne olduysa bugün de aynı şey oluyor. Güneşin altında bakın bu yeni diyeceğiniz ne var diyor kutsal yazılar. Vaiz öyle sesleniyor. Önce ne olduysa yine olacak. Önce ne yapıldıysa yine yapılacak. Güneşin altında yeni bir şey yok. Bakıyorum gençlere, bu dünyaya çocuk ettirmeyeceğiz diyorum. Ne çok kötü bir dünya. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nı görmediniz galiba. Ben demiyorum ki harika bir dönemde yaşıyoruz. Ama benim iddiam şu ki dün neyse bugün de aynı dünyada yaşıyoruz. Dün adaletsiz olan dünya bugün de adaletsizdir. Dün umutsuzluk pompalayan dünya bugün de umutsuzluk pompalıyor. Dün cesaretimizi kırmak için her şeyi savaşan dünya ve şeytan aynıdır. Bugün de aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. O zaman kime güveniyoruz? Adaletsizlik gördüğümüzde kime bakıyoruz? Umudumuzu yitirdiğimizde nereye odaklanıyoruz? Cesaretimiz kırıldığında kimden teselli buluyoruz? Bizim dünyamız da aynı değil mi? Ekonomik çöküşler, politika, kişisel kayıplarımız, zorluklarımız, sağlığımız, problemlerimiz, ev kira derdimiz, ev almak için kredi kovalamamız. Herkes birçok zorluk yaşıyor. Ama Tanrı'nın sözü değişmiyor. Ben tutuyorum diyor. Temeller onun elindedir. O bırakmazsa kimse bıraktıramaz. O tutarsa kimse Tanrı'nın elini geri çekemez. O bizi korumaya karar verirse kimse bize saldıramaz. O bizi yüceltmeye karar verirse kimse bizi alçaltamaz. Tanrı mutlak egemendir, unutmayın. Sizi korkutan her ne varsa, her ne düşünce varsa, baktığınızda dizlerinizi titreten ne görüyorsanız, Tanrı mutlak egemendir, hala egemendir, değişmedi. John Stott diyor ki, Tanrı'nın zamanlaması hiçbir zaman erken değildir ama hiçbir zaman geç de değildir. Tanrı daima tam zamanında müdahale eder, tam zamanında harekete geçer. Ama biz ne yapıyoruz? Biz bizim zamanımız olsun istiyoruz. Şikayetlerimiz zaten oradan kaynaklanıyor. Adalet gelmedi mi? Haykırıyoruz ama bizim zamanımızda olsun istiyoruz. Umutsuzluğa kapılıyoruz çünkü bizim zamanımızda olmadı diye. Peki Tanrı nasıl çalışıyor? Çok mu biliyoruz? Ev gruplarında sağlıklı ruhsallık kitabı çalışıyoruz. Eyüp'ten bol bol söz ettik bu hafta, geçtiğimiz haftalarda. Orada bilgisizce sözlerle Tanrı'yı çözmüş gibi davranan Eyüp'ün arkadaşlarına Tanrı ne diyor? Yeryüzünün temellerini atarken sen orada mıydın diyor. Orion takım yıldızlarını oraya koyarken sen mi orada yol gösterdin bana? O zaman biz kim oluyoruz da Tanrı'ya akıl vermeye, Tanrı'ya şimdi zamanı, hadi şimdi yap demeye? Komik duruma düşüyoruz. Geleceği bilen, her şeyi elinde tutan, mutlak egemen bir Tanrı'ya inanıyorsak komik duruma düşüyoruz. Biz sadece zamanı görmüyoruz. Ama Tanrı zamanı görür, geleceği yönetir. Hatta zamanı görmekle kalmaz, belirler. O belirliyor. Tanrı evreni bir anlamda ne yapıyor? Taşıyor. Yönlendiriyor. Tanrı düzeni kendisi tutuyor. Devam ettiriyor. Ve Tanrı tarihe dün olduğu gibi bugün de hükmediyor. Kralları tahttan indirir, kralları tahta çıkarır. İnsanlar zanneder ki Tanrı hata yapıyor. Ya da Tanrı'nın haberi yok, ya da Tanrı unutmuş bir an, başka bir işle meşgul, burada gizli bir şeyler oluyor. Ama Tanrı bizim aklımızın alamayacağı her şeyi kullanabiliyor, kendi yüceliği ve egemenliği için. Bugün insanlar kaygı içindedir. Ne zaman düzelecek? Tanrı neden müdahale etmiyor? İşim, ailem, şu isteğim, bu isteğim neden gecikiyor bunlar? Ama mezmur bize şunu hatırlatıyor ki Tanrı'nın takvimi mükemmeldir. Ona mı güveneceğiz, kendi ajandamıza, kendi takvimimize mi? Ondan mı isteyeceğiz, yoksa biz kendimiz, kendi İsmaillerimize mi sahip olacağız? Hatırlayın, İbrahim İshak'la ilgili vaat aldığında ne yaptı? Birkaç yıl sonra dedi ki Tanrı herhalde bu işi beceremeyecek, biz halledelim. Ama ne oldu? Başına birçok sıkıntı aldı, değil mi? O yüzden diyorum, kendi İsmaillerimizi mi doğuracağız, yoksa Tanrı'nın İshak'ını mı bekleyeceğiz? Tanrı'nın vaadini mi bekleyeceğiz? Onun vaadine güvenip ona mı sığınacağız? Başarmak için çırpındığımız, kapıların kapındığı dönemler oluyor. Ama aynı zamanda inanıyorum, biliyorum, görüyorum, yaşadım ve yaşayanlarla da tanıştım, tanık oldum. Bazen o kapıların birdenbire öyle açıldığı zamanlar geliyor ki Tanrı'nın açtığı kapıları görüyoruz o zaman. O yüzden Tanrı gecikmiyor. Aslında biz acele ediyoruz. Çok sabırsızız, değil mi? O yüzden Tanrı her zaman sakin olun diyor. Sakin olun. Dünya sarsılsa bile temeller yıkılmaz, çünkü ben tutuyorum diyor Tanrı. Ve uyarıda bulunuyor. Kibirlenmeyin. Boynuzunuzu, gücünüzü yükseltmeyin diyor. Güç gösterisi yapmanın bir anlamı yok. Tanrı kibre doğrudan savaş açan bir Tanrı'dır. Kibir onun yanına yaklaşamaz. Kibir onun isteklerinize kulaklarımızı tıkar, gözlerimizi kör eder. Çünkü günahın kökünde kibir yatıyor, değil mi? Gurur yatıyor günahın kökünde. Calvin diyor ki insan kalbi bir put fabrikasıdır ve en sık ürettiği put kendisidir. Ben, benim isteğim, benim arzularım, benim yaptıklarım, benim yapacaklarım, sadece ben olmak istiyoruz. Metin açıkça bunu söylüyor bize. Tanrı kibri mahveder. Tanrı alçak gönüllülüğü yükseltir. Yakup 4.6'da dediği gibi Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Bu demek değil ki biz hak ediyoruz. Tanrı yine de lütfediyor. Biz alçak gönüllülüğü kuşandığımız zaman Tanrı lütuf ve hak etmediğimiz şeyleri bize veriyor. Modern dünyada en büyük din kendini yüceltmektir. Herkes kendi doğrusunun peşinde. Herkes diyor ki bana göre bu doğru, bana göre bu doğru değil. Sen kimsin ki Tanrı'nın doğrularını belirliyorsun? Herkes kendi doğruları peşinde. Herkes kendi doğrularını üretme peşinde. Hele ki böyle bir şey, popülerizm geldiğinde hepimiz o dalganın peşinde gitmeye başlıyoruz. Hiç konuyla alakamız yok, popüler olmuş diye biz de onun içine girmeye başlıyoruz. Hepsi neyden geliyor biliyor musun? İşte benden, ben olmaktan, benlikten geliyor. Benim de yapmam lazım. Benim de orada olmam lazım. Benim de paylaşmam lazım. Benim de gücümü göstermem lazım. Benim de kendimi öne çıkarmam lazım. Benim başarım, benim görüntüm, benim markam, benim işim, ben. Bitmiyor benlik. Mesela sosyal medyayı bile öyle kullanıyoruz. Sosyal medyada bile öyle geziyoruz. Sosyal medyada bile öyle uğraşıyoruz. İşimizde hep pozisyon peşindeyiz, ünvan peşindeyiz, statü peşindeyiz. Ben demiyorum ki bunlar kötü şeyler. Geliyorsa ne güzel. Ama hangi yürekle yapıyoruz? Hangi yürekle koşuyoruz? Hangi yürekle peşinden gidiyoruz bu şeylerin? Kilisede bile bazen ruhsal alanlarda onu görüyoruz. Benim vaazım, benim hizmetlerim, benim yaptıklarım. Sanmayın ki sadece dünyada var bunlar. Kilisenin içinde de var. Tanrı ise öyle söylüyor bu kişilere. Boynuzunuzu yükseltmeyin. Kırılır çünkü o boynuz. Neden? Çünkü alçak gönüllülük Mesih'in yoludur. Alçak gönüllülük Mesih'in bizden istediği, benim ardımdan gelin dediği yoldur. Alçak gönüllülük her gün çarmıhını yüklenip Mesih'in ardından gitmektir. Canını yitiren onu kurtaracak diyor. Kim bütün dünyayı kazanıp da canından olursa kendisine bir kazancı olur diyor kutsal yazılar. Mezmur diyor ki ne doğudan ne batıdan ne çöldeki dağlardan doğar yargı. Yargıç ancak Tanrı'dır. Birini alçaltır, birini yükseltir. İşleri yöneten, yükselten, indiren, çıkarana odaklanalım değerli dostlar. Hayatımızın merkezinde o var. Biz bazen zannediyoruz ki biziz merkezde olan kişi. Spotların bizim üzerimize parlamasını seviyoruz. Ama Tanrı ne istiyor bizden? İnsanların kaderi insanların elinde değildir. Tanrı'yı yükselt, Tanrı bir şekilde onları yükseltip indirir. Kader derken her şey yazılmış, biz de bunu yaşıyoruz diye bir kader inancından bahsetmiyorum. Tanrı'nın mutlak egemen ve gördüğü, kurduğu düzenden bahsediyorum. Bizim kendi yaşantılarımızla ilgili değil. 1. Korintliler 4:7'de Paulus diyor ki, seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Neyimiz var ki Tanrı'dan almadığımız? Aslında başarı bile lütfun ta kendisidir. O bahsettiğimiz, bazen ben yaptım dediğimiz başarı bile Tanrı'nın lütfudur. O lütfun peşinde gitmemiz gerekiyor. Hayatta çok çalışıp bir türlü karşılık bulamayan birini düşünün. Ki duyuyorum bazen kardeşlerden, ya her şeyim ters gidiyor. O kadar uğraşıyorum, her şey tepe takla. Belki de Tanrı kendine dikkatleri çekmek istiyor. Ve bir gün kapı açıldığında bilin ki bu tesadüf de değildir. Tanrı çalışıyor, Tanrı varla iş başındadır. Ve Tanrı'nın yükseltmesi genellikle kalıcıdır. İnsan kendi kendini yüceltirse bir insan gelir onu geri alır. Ama Tanrı bir insanı yüceltirse, yükseltirse kimse onu indiremez oradan. Acaba insanlar beni fark etti mi kaygısı o zaman biter. Acaba insanlar benim yaptıklarımı görüyor mu düşüncesi o zaman biter. O zaman Tanrı için yapmaya başlarız. Tanrı için çalışmaya başlarız. Sonucu ne olursa olsun hiç önemli değil. İster birileri görsün ister görmesin. Yeter ki Tanrı yücelsin. Her şeyde Tanrı'nın yüceliği. Her şey Tanrı'nın yüceliği içindir. O yüzden unutmayalım, nihayetinde bu adaletsizliklerin sonucunda bir yargı geliyor. 10. ayet onu söylüyor değil mi? Kıracağım kötülerin bütün gücünü diyor. Doğruların gücü ise yükseltilecek ve özellikle 8. ayette Rab elinde dolu bir kase tutuyor diyor. köpüklü baharat karıştırılmış şarap döküyor. Yeryüzünün bütün kötüleri tortusuna dek yalayıp onu içiyor diyor. Vahiy bölümünde de bir sahneyi hatırlatıyorum. Tanrı'nın gazap kasesi dünyaya boşalıyor. Tanrı'nın yargısı dünyaya boşalıyor. Bu yüzden gelecekten de bahsediyor bu mezmur. Kıyamet gibi bir anlamda köpüren bir kase var. O kase Tanrı'nın gazabıdır. Dünyanın üzerine dökülen gazabıdır. Kötüler bu kaseyi son damlasına kadar içecek. Burada böyle görüyoruz. Tortusuna kadar diyor, yalayıp onu içiyorlar diyor. Tanrı'nın adalet günü tecelli ettiğinde en sonuna kadar herkes alacak onun payını. Adaletsizlik öyle kalmayacak. Zannetmesin ki insanlar adaletsizlik ettiklerinde lütuf bulacaklar ve onlar yanına kar kalacak. Yok. Tanrı diyor ki günün sonunda son damlasına kadar içecekler o kase. Jonathan Edwards diyor ki günahkarlar öfke dolu bir tanrının elinde sallanan örümceklere benziyorlar. Biraz tuhaf bir şey, bir örnek ama bu kadar bunlar. Yani Tanrı'nın elinde sadece sallanırlar ve gazaba uğradıklarında hiçbir şey olmadıklarını anlarlar. Neye uğradıklarını şaşırırlar aslında. O yüzden değerli dostlar, bu dünyada zorluk, sıkıntı, adaletsizlik, zulüm, bu tür şeylerle karşılaştığımda çoğu zaman Rab neden sessiz diye soruyoruz belki. Ama 75. mezmur diyor ki Tanrı sessiz değil, Tanrı sadece sabrediyor. Tanrı sadece bekliyor. Tanrı bir gün için bekliyor. Eninde sonunda adaleti tecelli edecek Tanrı. Kötülük sonsuz değil, sonsuza kadar sürmeyecek. Ve biliyor musunuz, İsa Mesih bu gazap kasesini bizim için de içmiştir. Bu gazap kasesini kendi üzerine almıştır. Hatırlarsanız mümkünse bu kase benden uzak dursun dedi İsa. O kadar ağırdı ki o kase. O kadar ağırdı ki o acı. O kadar ağırdı ki o cezanın bedeli. İsa bile dedi ki mümkünse bu kase benden uzak dur. Ama ne yaptı senin ve benim için? O kasenin bütün gazabını kendi üzerine aldı. Kendi üzerinde o gazap kasesi çarmıhta gerçekleşti. Bu yüzden Romalılar diyor ki bize artık bir gazap yoktur. Bize artık bu şekilde bir yargı yoktur. Ve Tanrı'nın mezmurda söylediği şey bir nevi Mesih'te de gerçekleşiyor. Çünkü kıracağım kötülerin bütün gücünü, doğruların gücü ise yükselecek diyor. Ve Mesih aracılığıyla doğru kıldıklarının hepsinin de gücünü yükseltiyor Tanrı. Zaferli kılıyor. Bu yüzden kutsal yazılar diyor ki bizi zaferli kılan Tanrı'nın kendisidir değil mi? Mesih'te bizim için geçerli olan gerçek budur aslında. O yüzden sadece sabırla beklemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendi boynuzumuzu, gücümüzü yükseltmeyi bırakmamız gerekiyor. Ve Tanrı'nın bizi kendi zamanında yükselteceğine inanmamız gerekiyor. Kolay değil. Keşke kolay olsa. Ama yol budur. Ve İsa dedi ki yol çetindir. Dar kapıdan gidin dedi. Bu yolu bulan azdır dedi. 1. Petrus 5:6 diyor ki uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Alçaltın. Yahya İsa'yı gördüğünde dedi ki o büyümeli, bense küçülmeliyim. Eğer burada bugün İsa'nın çarmıhtaki ölümü aracılığıyla kurtuluşu kabul etmemiş birisi varsa, Hristiyan olmamış birisi varsa onlara da seslenmek istiyorum. Bugün iyi bir gün olabilir. Hepiniz çünkü günah işlediniz. Hepimiz günah işledik ve Tanrı bir gün bu günahların yargılanacağı günün geleceğini söylüyor aslında. Günahlarımız ölümü hak etse de Tanrı bizim için ölen birini, oğlu İsa Mesih'i göndermiştir bu dünyaya. Çünkü İsa'nın ölümüyle mümkün olan bir sonsuz armağan, sonsuz yaşam armağanı vermek istiyor her birimize. Her birimizin sonsuza dek yaşamasını istiyor Tanrı. Karşılıksız olarak bize böyle bir armağan sunmuştur Tanrı'nın kendisi. Günah içinde ölü olsak bile İsa Mesih bizim günahlarımız için ölmüştür. Ve İsa'nın kefaretiyle gerçekleşen imanla biz de Tanrı'nın lütfu altına sığınabiliriz. İsa'nın kendi üzerine aldığı bu gazap kasesiyle biz o kaseden kurtulabiliriz. O yargıdan, o yargı gününden kurtulabiliriz. Günahlarımızın bedeni çarmıhta ödenirse bu Tanrı'nın adil adaletini o zaman tatmin ediyor. O zaman adalet tecelli etmiş oluyor. Tanrı sevgidir ama Tanrı aynı zamanda adil bir Tanrı'dır. Adaletini de bırakmaz. Eğer bu armağanı reddetmeyi seçiyorsak, unutmayın günün birinde bu kase geliyor. Tanrı'nın yargı günü geliyor. Eğer lütuf aracılığıyla, imanla kabul ediyorsak bunu, İsa'nın dirilişi bize umut veriyor. İsa'nın dirilişi bizim lütuf armağanımızdır. Eğer İsa'ya güvenirsek, günahlarımız çarmıhta yargılanmış oluyor. Bu kase o çarmıha boşaltılmış oluyor. Ve Tanrı'nın son yargısından korkmamız gerekmiyor. Bu yüzden korkmuyoruz. Bu yüzden Tanrı'nın lütfu altında kurtulduğumuza, zaten kurtulduğumuza inanıyoruz. O yüzden değerli dostlar, son birkaç sözle bitirmek istiyorum. Tanrı'nın zamanlamasına güvenelim. Çünkü O tutuyor, O yönetiyor ve O biliyor. Kibri bırakalım çünkü Tanrı gururlulara karşıdır, kibirlilere karşıdır. Yüceliği, yüksekliği insandan değil Tanrı'nın kendisinden bekleyelim. Çünkü onayı Tanrı'dan arayan kişi gerçek huzura erişir bu hayatta. İnsanı arayan değil. Adaleti Tanrı'ya bırakalım. Çünkü Tanrı'nın kasesi bir gün o adaleti isteyenlere de gelecek. Ondan kurtulup lütfuna sığınanları da koruyacak Mesih'in üzerine aldığı kase sayesinde. Tanrı'nın adaleti hem Mesih'te gösteriliyor hem de bir gün tam olarak da gösterilecek. O yüzden son günlerde o yargı önemlidir. Ve son olarak umudu da Mesih'in yüceliğinde bulalım. Çünkü en büyük alçalış çarmıhta gerçekleşti ve en büyük yükseliş de dirilişte gerçekleşti aslında. Bu yüzden kutsal yazılar diyor ki onunla birlikte öldüysek onunla birlikte dirileceğiz, onunla birlikte yaşama kavuşacağız.